Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarar Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1400 Hicri Kameri, 12 Recep 1443 ve Miladi 14 Şubat 2022 Pazartesi. Ayrıca Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Sayın Fahrettin Altan ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Ali Aleyhisselam Yüce İnsan'ın somut örneği ve Velayet Güneşi'nden isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Yarın Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü İran'da Babalar Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Reisi yaptırımların kaldırılması ve milletin haklarının saygı duyulması gerektiğini söyledi. İran ile İrlanda Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Son 24 saatte koronavirüsten 168 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV'de açıklaması yaptı, ters adım atanlara şiddetli cezai müeyyide uygulayacağız dedi. Ve Dimitri Peskov, Ukrayna'nın NATO fikrinden resmen vazgeçmesi çekincelerimiz için anlamlı bir yanıt olur dedi. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri 13 Recep 1443, Miladi 15 Şubat 2022, Ehl-i Beyt imamlarından birincisi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. İran'da İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. İslam İran halkı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü dolayısıyla düzenledikleri çeşitli etkinliklerle bu mübarek veladeti kutluyor. Resulullah'ın kuzeni ve damadı olan Hazreti Ali Aleyhisselam, İslam dinini kabul eden ilk kişiydi ve Peygamber Efendimiz'in her daim yanında olup İslam dininin tebliğ ve tervicine yardım etti. İri ve Türkçe Radyosu olarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladet yıldönümünü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına ve dünya Müslümanlarına kutluyoruz.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'da İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'i kabul ettiği görüşmede yeni dönemde İran İslam Cumhuriyeti dış politikası ve Cumhurbaşkanlığının önceliğinin milletlerin çıkar ve menfaatlerinin korunması ve karşılıklı saygı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı kabulde yaptığı açıklamada yaptırımların gerçek şekilde kaldırılması ve İran milletinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirttiği görüşmede İran ile İrlanda münasebetlerini kardeşçe ve yapıcı niteledi. İki ülkenin tarihi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için bol kapasite ve imkanlara sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tahran'ın dost ve bağımsız ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini işaretle iki ülkenin ticaret hacminin kat kat artabileceğini ifade etti. Reisi İran ile İrlanda'nın enerji, bilim ve teknoloji, sanayi ve tarım gibi alanlarda da işbirliği potansiyeline sahip olduğunu hatırlattı. İrlanda Dışişleri Bakanı da görüşmede ülkenin Tahran ile ilişkileri geliştirmeye özel önem verdiğini işaretle İran ile ilişkilerde stratejik bir aşamada yer aldıklarına inandıklarını ifade ederek Tahran Büyükelçiliğini açmaya kararlı olduklarını söyledi. İrlandalı yetkili İran, Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin İran halkının nükleer görüşmeleri güvenme noktasındaki ümitsizliğini anladıklarını işaretle İrlanda'nın nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için İran'a gereken güvencelerin verilmesine inandığını belirtti.
Tahran'a gelen İrlanda Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi temaslar için Tahran'da bulunan İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile bir araya geldi. Simon Coveney, Tahran'da Emir Abdullahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki bakan yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Emir Abdullahyan, İrlanda Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana görüşmeleri, Afganistan, Yemen ve bölgesel meseleleri ele alındığı söylendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden 8. tur müzakerelere ilişkin Emir Abdullahyan, yarının yerine Viyana'da bugün bir anlaşma sağlanıp yaptırımların kaldırılmasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu yüzden iyi bir anlaşmaya varmak için acelemiz var. Müzakereler mantığa dayanmalı ve İran milletinin haklarını korumalı dedi. Abdullahyan sözlerini şöyle sürdürdü. Batılı taraflar müzakere sürecinde metinler ve süre konusu ile uğraşmak yerine nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmek için gerçek niyetlerini göstermeli. İran İslam Cumhuriyeti tarafından sunulan öneriler pratik, olumlu ve yapıcıdır. Müzakerelerin son noktasını karşı taraftan gelen tehditler veya uyarılar belirleyemez. Bunu batılı tarafların yükümlülüklerine dönme konusundaki ciddiyeti belirler. İran'ın azimle müzakere masasında yer aldığını dile getiren Abdullahyan, Viyana'daki müzakerelerde iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inandıklarını söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın nükleer programın barışçıl olduğunu vurgularken, önümüzdeki günlerde Amerika ile 3 Avrupa ülkesi hataları telafi edip taahhütlerine geri dönmesini umarız diye konuştu.
İrlanda Dışişleri Bakanı, batılı tarafların nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için iradelerinden emin olduğunu belirtti. Bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile katıldığı basın toplantısında konuşan İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Viyana'da görüşmeler ve nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasının İran halkının lehine olduğunu, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğinin güçlenmesi için zemin sağlayabileceğini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in 2231 sayılı kararnamesinin uluslararası nükleer anlaşma ile ilgili kolaylaştırıcı bir karar olduğunu hatırlatan İrlanda Dışişleri Bakanı, İrlanda'nın Viyana görüşmelerinin sonuca ulaşması için tüm taraflara yardım etmek istediğini ifade etti. İrlanda Dışişleri Bakanı ayrıca bu ülkenin Tahran Büyükelçiliğinin 2023 yılında yeniden açılacağını işaretle İrlanda'nın Batı Asya barış sürecinde tarafsız kalmak istediğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Viyana müzakerelerinde herhangi bir çıkma söz konusu olmadığını, müzakereler eskisi gibi devam ettiğini, heyetler arası temaslar gerçekleşmekte olduğunu belirtti. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Viyana müzakereleri ve Amerika'nın tutumu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade şöyle dedi. İran heyeti Viyana'ya geri döndükten sonra önerilerine tekrar tartışmayı açtı. Öneri sunmak ve almak normal bir durumdur ve bir önerinin sunulması veya alınması harikulade bir gelişme sayılmaz. bugün Viyana'da müzakereler geriye kalan konuların etrafında devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti siyasi kararını yıllar önce aldı ve kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasına bağlı kaldı. Şimdi batılı taraftaran İran'ın önerilerine cevabını bekliyoruz. Bu süreçte Amerika ve 3 Avrupa ülkesi siyasi iradelerini geliştirdikçe anlaşmaya varma noktasına daha çok yaklaşıyoruz. Sözcü Atip Sadi şöyle devam etti. Viyana müzakereleri zor olan bir noktaya ulaştı. Konular çok önemli ve anahtar konumunda ve tüm taraflarca hassasiyetle takip ediliyor. İran bir dizi önerilerde bulundu. Karşı taraflar da bir dizi öneri sundu. Bunlar müzakere sürecinde doğal gelişmelerdir. Sözcü Atip Sadı aynı zamanda medyada çıkan haberlere pek önemsememek gerektiğini, bunlar bazen durumu çok iyi ve bazen de kötü göstermeye çalıştıklarını kaydetti. Ukrayna gelişmelerine temas eden sözcü Hatip Sade şöyle dedi. Biz Ukrayna ile Rusya arasında gerginliğin tırmanmasından kaygımızı ilan ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde de Ukrayna'ya seyahati kırmızı durum olarak ilan ettik. İran İslam Cumhuriyeti Ukrayna gelişmelerini titizlikle takip ediyor. Biz Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını yüzünden 168 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk ve İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 168 kişinin daha yaşamını yitirdiği 28.956 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133.886'ya, vaka sayısı ise 6.836.221'e çıktı. COVID-19 hastalarından 3.410'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da toplam 6.327.200'e ulaştı bilgisi paylaşıldı.
Devri Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İslami İran'ın gücü karşısında düşmanların aciz kalıp güçsüz düştüklerini ifade etti. Komutan Selami bugün ülkenin güneyinde yer alan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri birliklerini inceleme sırasında yaptığı açıklamada İslam İnkılabı zaferinden önce sömürgecilerin İran halkından onur ve izzeti aldıklarını işaretti. O dönemlerdeki yöneticiler Amerika karşısında diz çökerken İslam İnkılabı zaferinden sonra İran'dan kovulduklarını ve bağımsızlık, özgürlük ve İslam hükümeti ve değerlerinin İran milletine kazandırıldığını kaydetti. Komutan Selami İslam İnkılabı zaferinden sonra yabancıların İran milletinin bağımsızlığına dayanamadıkları için savaş, ekonomik baskı, yaptırım ve ambargoyu İran milletine dayattıklarını ve ülkenin ilerlemesini engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
İran'ın batısında yer alan Kermanşah'ta devrim muhafızlarına ait bir merkezde yangın çıktığı bildirildi. Nebi-i Ekrem Devrim Muhafızları Enformasyon Merkezi bu bağlamda yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde motor yağları ve yanıcı maddelerin tutulduğu Kermanşah'ın Mahideşt bölgesindeki Devrim Muhafızları Ordusu Lojistik Merkezi'nin birinde yangın çıktığını, yangın itfaiyeciler ve yardım ekiplerinin çabası sonucu kontrol altına alındığı vurgulandı. Açıklamaya göre bu olayda hiçbir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. Görüşmede iki taraf ortak sınırlarda ticaretin kolaylaştırılması dahil ikili işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve beraberindeki heyeti karşılayan Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmede iki komşu ülke arasında barış sınırlarının güvenliği ve dostluğun pekişmesine vurgu yaptı. İmran Han, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Tacikistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin kulisinde yaptığı görüşmeyi işaretle İran ve Pakistan'ın ortak sınırlarda ticaretin kolaylaştırılması dahil ikili işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptı. Pakistan Başbakanı sözlerinin devamında Afganistan gelişmelerine işaretle Afganistan halkını yoğun insani ve ekonomik krizden kurtarmak için uluslararası camianın rol ifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahid'i pazartesi günü Pakistan'a yaptığı ilk resmi ziyarette Pakistan ordusu komutanı General Kamer Javid Bajwa ile bir araya geldi. Toplantıya İran Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyin'i, İran Sınır Polisi Komutanı General Ahmet Ali Guderzi ve Pakistan'daki askeri ateşimiz Albay Mustafa Kamberpur ile katıldı. Pakistan ordusu komutanı ile birlikte bazı Pakistan askeri ve güvenlik yetkililerini İran İslam Cumhuriyeti heyeti ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıdada başlatılan KDV indirim ile ilgili kurduğumuz denetim ekipleriyle birlikte attığımız bu adımlara karşı ters adım atanlara şiddetli cezai müeyyedeleri uygulayacağız, yaptırımlarımız ağır olacak dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Erdoğan şöyle dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele alacağız. 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmalarının Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlendiklerini belirten Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dhabi'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti, iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Resmi ziyaret kapsamında Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katıldı. Törende iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı. Bu kapsamdaki anlaşmalar arasında yatırım alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, medya ve iletişim alanlarında işbirliği protokolü, savunma sanayi işbirliği toplantılarının başlatılmasına ilişkin niyet mektubu, kara ve deniz taşımacılığı alanlarında işbirliği mutabakat muhtırası, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması, müzakerelerinden başlatılmasına ilişkin ortak bildiri de bulunuyor. Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, 24 Kasım 2021'de yıllar sonra Türkiye düzenlediği ziyareti sırasında bir dizi anlaşmalar imzalandı.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik fikrinden resmen vazgeçmesinin Rusya'nın çekincelerine yönelik anlamlı bir yanıt olacağını söyledi. Günlük basın toplantısında Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristaiko'nun Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçebileceği yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, hiç şüphesiz Ukrayna'nın NATO üyeliği fikrinden kayıt altına alınmış, teyit edilmiş bir şekilde vazgeçmesi, Rusya'nın çekinceleri için daha anlamlı bir yanıt hazırlanmasını sağlayacak bir adım olurdu, dedi. Kiev'in Pristaiko'dan sözlerine açıklık getirmesini istemesinin Moskova'nın dikkatini çektiğini anlatan Peskov, bu nedenle Büyükelçinin açıklamasının Kiev'in kavramsal dış politika bakışını taşımadığını ve bir oldu bitti olarak algılanmasının pek mümkün olmadığını belirtti. Ukrayna Anayasası'nda farklı amaçlara yer verildiğini bildiklerini kaydetti.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Stanislav Gajimagomedov, Rusya'nın deniz sınırlarını ihlal eden deniz araçlarını vurmayı hazır olduğunu fakat bu kararın en üst düzeyde alındığını belirtti. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde yuvarlak masa toplantısında konuşan söz konusu yetkili geçen cumartesi bir Amerikan denizaltısına da Rus ulusal sularına girmesi gibi durumlarda Rus ordusunun ateş açmaya hazır olup olmadığı sorusuna da ordunun bunu yapmaya hazır olduğu fakat bu tür kararların da en üst düzeyde alındığı yanıtını verdi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı da şunları söyledi, biz her zaman hazırız fakat mesele şu ki bu tür kararlar sadece en üst düzeyde aranıyor ifadesine kullandı.
Filistin İslami Cihat Hareketi Cenin'de işgal askerlerince bir Filistinli gencin şehit edilmesine gösterdiği tepkide bu şehidin kanının mücahitlerin yoluna ışık tuttuğunu belirterek işkencelere karşı direnişin devam edeceğini vurguladı. Siyonist rejim askerleri dün akşam saatlerinde Cenin kentine bağlı Seyle Harsiye bölgesini onlarca zırhlı araçla baskın düzenleyerek 17 yaşındaki Ebu Salah isimli Filistinli genci kurşun ile hedef alarak şehit ettiler. 10 kişiyi de yaraladılar. İslami Cihat bugün yaptığı açıklamada işgal rejiminin Filistin milletinin evlatlarına karşı artan cinayetlerinin bir kez daha bu rejimin yüksek seviyede terörist olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Berham Salih'in Cumhurbaşkanlığı için adaylığını desteklediğini bildirdi. Kürdistan Yurtseverler Birliği yaptığı açıklamada Berham Salih'in Cumhurbaşkanlığı için bu partinin nihai seçeneği olduğunu vurguladı. Irak parlamentosu Cumhurbaşkanlığı adaylarının kaydı için verilen sürenin sona erdiğini duyurdu. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği açıklamasında parlamentonun Cumhurbaşkanlığı adaylarının kaydı için yeniden fırsat verilmesinin yasa dışı olarak nitelerken bu hususta parlamento aleyhinde dava açacağını bildirdi.
Ve Özgürlük Konvoyu adı verilen COVID-19 kısıtlamaları karşıtı hareketten esinlenen sürücüler Avrupa kentlerinden Brüksel'e akın ediyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın yeni askeri kazanımlarının tanıtılması hakkında. Pazar günü İran Silahlı Kuvvetler Destek ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani'nin katıldığı törende savunma sanayi uzmanlarınca kara muharebe alanında güncellenmiş 10 mühimmat ve füze savunma sistemi tanıtıldı. Tuğgeneral Aşdiyani'nin belirttiği gibi ülkeyi ve halkı korumak ve kollamak için askeri yeteneklerin yükseltilmesine zemin hazırlamak gerekir. Savunma Bakanı Tuğgeneral Aşdiyani, silahlı güçlerin savunma gücünü yükseltmede etkili olan faktörlerden biri, özellikle savaş alanında düşman tehditlerine karşılık verimli sistemlerden, ürünlerden ve ekipmanlardan yararlanmak olduğunu belirterek, savaş alanındaki değişiklikler karşılık vermek için uygun araçlar gerektirdiğini vurguladı. General Aşdiyani ayrıca savunma sanayi teşkilatının savunma sistemlerinin akıllı hale getirilmesini ve mevzilerin arttırılmasını her zaman önemli bir strateji olarak görmesi gerektiğini işaretle, bugün Allah'ın yardımı ile bu teşkilatta yapılan çalışmalarla bir hedef bir ateş ve daha uzaktan operasyon gerçekleştirme stratejisi üretilen 10 savunma sisteminde gerçekleşmiştir dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesini artırmak her zaman savunma sanayinin temel hedefi olmuştur. Bu konu yeni tehditlerin ortaya çıkması, yeni savaş araçları ve de askeri teknoloji alanında her gün yaşanan ilerlemeler nedeniyle gerçekleşiyor. Günümüzde güdümlü silahlar savaş alanında üstünlük faktörü sayıldığı için savunma sanayi bu konu üzerine özel ilgi göstererek bu bağlamda pazar günü yapılan tanıtma töreninde son yıllarda geliştirilen çeşitli füzeler ve güdümlü mühimmat görücüye çıkarıldı. Savunma sanayi söz konusu teçhizat ve mühimmatın savunma gereksinimlerine göre uyarlamış farklı özellik ve koordinatlara sahip olduğundan karadan havaya füze, helikopter ve İHA türleri, uzun menzilli akıllı mühimmat ve nokta vuruş yapan topçu ve havan toplarından oluştuğunu, hepsinin de uzun menzilli ve yüksek imha gücü olduğunu belirtti.
Söz konusu törende Silahlı Kuvvetler Muharebe Teşkilatı'nda mobil yükseltme yaklaşımının hayata geçirilmesi, güçlerin ihtiyacı olan ürünlerde kendini yeter duruma girilmesi ve yerleştirilmesi bağlamında özel askeri araçların özellikleriyle üretilen taktik Aras 3 aracı da tek kabin ve çift kabin olarak tanıtıldı. Söz konusu aracın seri üretimine başlanmıştır. İran'ın savunma sanayi son birkaç 10 yılda büyük ilerlemeler kaydetti ve silahlı kuvvetler için çeşitli savaş jetleri, lojistik ve savaş gemileri, füze sistemleri ve zırhlı araçlar ve İHA'lar gibi büyük silahlar üretilebilmiştir. Bilindiği üzere savunma sanayi, ileri teknolojiye sahip tahrik, sensörleri, elektronik teçhizat, radarlar ve diğer teçhizat alanında ileri teknolojilerin geliştirmesinde de kilit rol oynamaktadır. Savunma sanayi, havacılık, hava, deniz, elektronik, kara muharebe ve savunma diplomasisi alanlarında çok önemli ve değerli başarılara imza atmıştır. Şu anda savunma sanayi, İran'da sanayi ve teknoloji alanında en önemli ve etkili kutuplardan biri haline gelmiştir. İran İslam İnkılabı'nın zaferinin hemen ardından 8 yıllık dayatılan savaş ve kapsamlı yaptırımlar dahil olmak üzere Batılı ülkelerin uyguladığı baskı ve kısıtlamalara rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri ve silah yetenekleri önemli ölçüde gelişmiştir. Öyle ki bugün İran bölgesel bir güç olarak tanınmakta ve kendisini herhangi bir bölgesel ve bölge ötesi tehdide karşı savunma yeteneğine sahiptir. İran'ın caydırıcı gücü füze kabiliyetinin yanı sıra İran'ın düşmanlarını korkutan silah ve asimetrik savaş taktikleri geliştirmesine dayanmaktadır. İran'ın caydırıcı gücü füze kabiliyetinin yanı sıra İran'ın düşmanlarını korkutan silah ve asimetrik savaş taktikleri geliştirmesine dayanmaktadır. Nitekim Amerikalı uzman Robin Wright şöyle diyor: İran, daha uzun menzilli yüksek isabet kabiliyeti ve daha yüksek tahrik gücüne sahip füzeler üzerine odaklanmıştır. Savunma İstihbarat Teşkilatı'na göre İran şu anda dünyanın en iyi füze üreticilerinden biri ve cephaneliği Batı Asya'daki en büyük ve en çeşitli cephaneliktir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bahreyn halkın kıyamının 11. yıl dönümü hakkında. 14 Şubat Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı kıyamının 11. yıl dönümüdür. Amerikalı ünlü yorumcu Graham Fuller, Bahreyn Müslümanlarının günümüz şartlarına tamamen uyan bir tanımı vardır. Fuller, Bahreynli Müslümanları unutulmuş Müslümanlar olarak tanıtıyor. Bu yorum son 11 yılda Bahreyn Müslümanları hakkında tamamen görülüyor. Bahreynliler sosyal reform ve iktidar yapısında reformları talep ederek 14 Şubat 2011'de Ali Halife karşıtı protestolara başladı. Bahreyn halkının protestolarıyla ilgili ilginç olan ise Ali Halife rejiminin halk gösterilerini bastırmak için Ali Suud'dan yardım istemesidir. Ali Suud da Bahreyn'de halk protestolarının başlamasından tam bir ay sonra 14 Mart'ta barışçıl gösterileri bastırmak için Bahreyn'e adeta askeri çıkarma yaptı. Uluslararası toplumda bu ülke Müslümanlarının mazlumiyetinin daha fazla ortaya çıkmaması için Suudi Arabistan'ın Bahreyn halkına karşı bu hareketine hiçbir tepki göstermedi. Ali Suud'un askeri saldırısı ile birlikte Bahreyn'de ortam daha polisiye haline geldi ve halk ile Ali Halife arasında çatlak oluştu. Ali Halife protestoculara yönelik baskılar, cinayetler ve yaralanmalar, protestocuların tutuklanması, askeri yargılamalar, sivil toplum aktivistlerinin ve dini liderlerini haklarından mahrum bırakılması, Bahreyn dini ve siyasi liderlerinin sınır dışı edilmesi ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılması gibi yöntemler izleyerek Bahreyn'deki herhangi bir reformu engellemiş oldu. Bu şiddet eylemleri halkın gösterilerini durduramazken, üstelik halkı ve rejim arası çatlağı daha da derinleştirdi. Öyle ki halkın hükümette reform talepleri değişime dönüştü. Zamanla Bahreyn'deki yabancı müdahale daha da arttı. Öyle ki Siyonist rejim de Suudi Arabistan ile birlikte Bahreyn halkın ayaklanmasını bastırmak için Ali Halife'ye yardım ediyor.
Siyonist rejimle gizli ilişkileri bulunan Ali Halife rejimi, Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı, eski Başkanı Donald Trump'ın katkıları ile Eylül 2020'de Kudüs'ü işgal eden rejimle ilişkileri normale döndürmek için Abraham Anlaşması'nı imzaladı. Manama hükümetinin bu hareketi halkın geniş çaplı itirazı ile karşılaştı. Bahreyn halkı bu anlaşmaya karşı muhalefetlerini açıklarken bu anlaşmanın Ali Halife rejiminin meşruiyetindeki kriz anlamında olduğunu belirttiler. Zira rejim, Siyonist işgalci rejim ile ilişkileri güçlendirmekte, halk kıyamlarını daha da bastırmak istiyor. Bahreyn halkı, Ali Halife'nin Tel Aviv'de büyükelçilik açmasına ve korsan rejimiyle diplomatik ilişkiler ve görüşmelere karşı itiraz ederken, Ali Halife rejimi Siyonist üst düzeyli bir ordu mensubunu ülkede resmi bir göreve atadı. İbrani basının belirttiğine göre gelecek günlerde korsan rejimin deniz güçlerinden üst düzeyli bir subay Bahreyn'de konuşlanmak için atanacak ve bu askeri yetkili Manama güvenli güçleriyle irtibat kurmanın yanı sıra Bahreyn merkezli Amerikan 5. filosu ile bağlantıdan sorumlu olacak. Ali Halife'nin bu kararına tepki olarak Bahreyn'de en büyük muhalefet grubu olan El Vefak İslami Cemiyeti yayınladığı bildiride, Bahreyn'de Siyonist ordudan bir subayın atanmasının ulusal ve siyasi bir çöküş ve Bahreyn'in egemenliğine, tarihine ve geleceğine yönelik bir işgalin belirtisi olduğunu, Ali Halife rejiminin işlediği büyük hakimiyet saldırganlığının büyüklüğünü de gösterdiğini belirtti. El Vefak Cemiyeti Ali Halife'nin haddini aştığını, Bahreyn halkının ulusal ilkelerini çiğnediğini ve takıntılı bir güç uğruna vatanı satmak istediğini ifade ederken, fakat bu hükümetin Bahreyn'de hiçbir meşruiyeti olmadığını tüm dünyanın bilmesi gerektiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, 13 Recep Ammolfil 30. yılında beşeriyet tarihinde eşi benzeri yaşanmamış ve yaşanmayacak bir olay meydana geldi. O günde Hazreti Ali Aleyhisselam Allah'ın evi Kabe'de dünyaya geldi. Biz Tahran Radyosu ailesi olarak Şah-ı Merdan Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü siz değerli dinleyicilerimize kutlayarak bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz. Bugünkü röportajımızda din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. İmam Hazreti Aleyhisselam'ın doğumunu İmam Zaman Aleyhisselam'a ve bütün Müslümanlara tebriklerimi arz ederim. İnşallah bu doğum bütün Müslümanlar için her zaman hayırlı olmuş. Yine de hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. Hazreti Aleyhisselam, Resulullah'ın vasisi, halifesi ve 12 imamın ilkidir. Hazreti Aleyhisselam, Ammul Fil'in 30. yılının 13. günü, bazı rivayetlere göre Zilhecce ayının 7. günü Kabe'de dünyaya geldi. Değerli babası Ebu Talip, annesi ise Esed kızı Fatıma'dır. Zeyd ve Haydar da onun diğer mübarek isimlerindendir. İki meşhur künyesi de Ebu Hasan ve Ebu Turaf'tır. Hazretin hiç kimsenin ortak olmadığı kendisine has lakabı ise Emirul Mu'minindir. Murtaza, Hadi, Sıddık, Faruk, Veli, Şehit vesaire de onun yüzlerce lakaplarından sadece birkaç tanesidir. Emirül Mu'minin Hazreti Aleyhisselam'ın çocukluk dönemi, Resulullah'ın çocukluk döneminin geçtiği evde geçmiştir. O evde büyüyüp olgunlaşmıştır. Bu büyük şahsiyetlerin her ikisi de Ebu Talib'i bir baba ve yönetici olarak tanıyorlardı. Esed kızı Fatma'ya da anne diyorlardı. Bu iki yüce şahsiyet arasındaki köklü alevi bağlılık, Resulullah'ın Hazreti Ali'yi iyi eğitmesi ve onu özel lütuflarından yararlandırması için uygun bir zemin hazırlamıştı. Hazreti Aleyhisselam'ın kendisi o değerli lütufları şöyle anıyor. Çocuktum henüz. O beni bağrına basar, yatağına alırdı. Beni koklardı. Lokmayı çiğner ağzıma verir, yedirirdi. Ben de her an devenin yavrusu nasıl anasının ardından giderse onun ardından giderdim. Her gün bana bir huylarından birini öğretir, o ona uymamı buyururdu. Her yıl Hira Dağı'na çekilir, kulluğa koyulurdu. Onu ben görürdüm, başkası görmezdi. 13 yıl böylece geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi inzar ayetinin nazil olmasıyla kendi akrabalarını İslam'a davet etmekle görevlendi. Muhammed bin Cerir Taberi Hazreti Aleyhisselam şöyle buyurdu, onu naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi beni çağırdı ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Allah-u Teala kendi yakınlarımı inzar etmemi emretmiştir. Sen bizim için bir yemek hazırla. Sonra Abdülmuttalip oğullarını onlarla konuşmam için bir araya topla da iletmekle görevli olduğum şeyi onlara ileteyim. Ben de Resulullah'ın emri üzere onları bir araya topladım. Resulullah onlara hitaben şöyle buyurdular. Allah-u Teala sizi ona davet etmekle beni görevlendirmiştir. Sizlerden hanginiz aranızda benim kardeşim, vasim ve halfem olmak istiyor? Orada bulunanların hepsi sustular. Onların hepsinden yaşta küçük olmama rağmen, ya Resulullah, ben senin yardımcın olmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi elini benim boynuma atarak şöyle buyurdu. Bu şahıs benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Sözünü dinleyin ve emirlerine uyun. Böylece İslam'ın şanlı tarihinde Emirül Mu'minin Hazreti Aleyhisselam ilk Müslüman olarak tanınmış oldu. Nitekim Zeyd bin Erkam ve İbn Abbas'ın tanıklığıyla Hazreti Peygamber'in alen davetinden önce de Hazreti Aleyhisselam Müslümandı. Buna ilaveten Hazreti Ali'nin hilafet ve vasiyeti Kadirhum günü diğer Müslümanlara da açıkça beyan edildi. İslam'ın aşikar olmasıyla Kureyşlilerin Resulullah'a karşı eziyetleri de başladı. Bu baskı ve eziyetler hicret zamanına kadar devam etti. Tarihin tanıklığıyla bu müddet içerisinde Resulullah'ın en büyük yardımcısı ve destekçisi Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip olmuştur. Ebu Talip, Kureyş'in büyüğü olmasına rağmen hiçbir zaman Resulullah'ı Kureyşlilere teslim etmedi. Oğulları Ali ve Cafer'i ve kardeşi Hamza'yı ona yardımcı olmaya ve sürekli onun yanında bulunmaya davet etti. Bisat'ın 10. yılında Ebu Talib'in ölümüyle Kureyş'in Müslümanlar olan baskı ve eziyetleri daha da arttı. Resulullah'a küstahlık yapmaya başladılar. Ve defalarca onu öldürmek istediler. Nihayet her kabileden birkaç genç toplanıp hep birlikte ansızın Hazret'e saldırarak onu kılıçla öldürmeyi kararlaştırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ilahi vahiy ile onların bu komplosundan haberdar oldu ve gece vakti Mekke'yi terk etmesi emredildi. Bu yüzden Hazreti Ali'yi çağırarak o gece yani Leyletül Mevit gecesi kendi yerinde yatmasını ondan istedi. Hazreti Ali de canı gönülden kabul edip onun yerinde yattı. Kureyş gençleri sabaha doğru yalın kırısı Resulullah'ın evine saldırdılar. Ama içeriye girdiklerinde Hazreti Ali'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi yatağında gördüler. Bu esnada çok sinirli olduklarından Hazreti Ali'yi Mescid-ül Haram'a götürüp kısa bir tutuklamadan sonra serbest bıraktılar. Allah-u Teala bu eşsiz fedakarlığı takdir ederek şu ayeti nazil etti. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla canını satar. Bu ayet birçok Şia ve Ehl-i Sünnet müfessirlerinin görüşüne göre Hazreti Aleyhisselam'ın fedakarlığı ve makamı hakkında nazil olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Medine'ye hicretinin 5. peşice Hazreti Aleyhisselam da o şehre gitti. Hicretin 2. yılında Hazreti Fatıma-tü Zehra ile evlendi. Bir yıl sonra ilk çocuğu olan İmam Hasan Aleyhisselam dünyaya geldi. Medine'de İslami bir toplumun oluşmasıyla İslam küfür arasında çok önemli savaşlar baş gösterdi. Bu önemli savaşlardan ilki Bedir Savaşı'ydı. Bu savaş hicretin 18. ayında vuku buldu. Ondan sonra da Uhud, Hendek, Hayber, Tebuk ve benzeri savaşlar ortaya çıktı. Tarih kitaplarının yazdığına göre Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam Tebuk Savaşı hariç bu savaşların hepsinde İslam ordusunun sancaktarıydı.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Değerli dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi'nin şimdiye kadar 30 milyon doz yerli aşının Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini duyurması, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı masaranın Washington menşeli olduğunu vurgulaması gibi haberleri yer verirken, Cevan gazetesinde İran'ın yaptırımlara karşı dik duruşunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehrumi, İran'ın sonuç endeksli dış politikası Viyana ve New York'a umut bağlamaksızın yaptırımları etkisiz hale getirdiğini belirtti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, 2022 yılında yayımladığı ilk raporunda İran İslam Cumhuriyeti'nin Ocak ayında 2 milyon 503 bin varil ham petrol ürettiğini ki Aralık ayına göre 21 bin varil artış kaydettiğini duyurdu. Raporda bu rakam Amerika terör devletinin Bercam nükleer anlaşmasından çekilerek İran'a yeniden yaptırım dayatmasından sonra geçen son 3 yılın en yüksek seviyesi sayıldığı belirtildi. Öte yandan İran'ın ağır ham petrolünün fiyatı da artış kaydederek 2022 yılının ilk ayında 11 dolarlık bir artışa şahit oldu. İran'ın ağır ham petrolü OPEC raporuna göre Ocak ayında Aralık ayına göre 10 dolar 91 sent arttı ki bu da %14,6'lık bir artışa denk geliyordu. İran'ın ürettiği ağır ham petrolün 2021 yılında ortalama fiyatı 54 dolar 38 sent ve 2020 yılında da 40 dolar 77 senttir. İran ham petrol üretimini arttırmanın yanında ihracatını da arttırdı. Konu hakkında Twitter hesabında bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehrumi, batılı medyanın İran'ın petrol ihracatında son 3 yılın rekorunu kırdığını itiraf etmesi, İran milletine dayatılan azami baskı politikasının hezimete uğradığının bir başka işareti olduğunu belirtti. Sözcü Cehrumi şöyle ekledi. Sonuç endeksli dış politikası Viyana ve New York'a umut bağlamaksızın yaptırımları etkisiz hale getirdi. Bu savaşın galibi İran milletidir.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Suudi koalisyon güçlerinin Yemen başkentine yeniden saldırması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak'ın fetih hareketi lideri Hadi Amiri'nin İslam İnkılabı Zaferi'yi durumu dolayısıyla mesajını koneden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın fetih hareketi lideri Hadi Amiri bir mesaj yayımlayarak İran İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıl dönümünü tebrik etti. Amiri, İran İslam İnkılabı, Arap ve İslam ülkelerinin milletleri arasında büyük siyasi, sosyal ve fikri değişime ve özellikle Irak'ta İslami uyanışa vesile olduğunu ve bu ülkede inkılap ruhunu geliştirdiğini kaydetti. Amiri mesajında İslam İnkılabı'nın İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan esinlendiğini ve İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin hikmetli önderliği ile zafere ulaştığını, Irak'ta inkılap ruhu İmam Hümeyni'nin 1963'te Necef'ten İran milletinin mücadelesine önderlik yaptığı günlerde oluştuğunu vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Bahreyn'de diktatör rejimin izlediği politikalarına dair Hizbullah yetkilisinin değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hizbullah Merkez Konseyi'nin bir üyesi Bahreyn'deki Ali Halife rejiminin düşman karşısında teslim olma ve bu ülkenin asil evlatlarına karşı zorbalık ve aşırılık politikası izlediğini söyledi. Hizbullah Merkez Konseyi'nin üyesi Şeyh Nebil Kavuk, Bahreyn'deki gelişmelere değinerek şunları söyledi. Bahreyn meselesi, baskı ve ayrımcılığa maruz kalan, marjinalleştirilen, vatandaşlıktan çıkarılan, mazlum ve acı çeken bir milletin hikayesidir. Bu hikaye, hakim olan rejimin yabancılara vatandaşlık verirken bu ülkenin asil evlatlarını vatandaşlıktan çıkarmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Ali aleyhisselam, yüce insanın somut örneği.
Muhterem dinleyiciler, İmam Ali aleyhisselamın kutlu veladetiye durumu dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Esed kızı Fatıma yavaş yavaş Kabe'ye doğru ilerliyordu. Fatıma 9 ayın ardından şimdi bebeğinin doğumunun son anlarını yaşıyor ve o zorlu şartlarda Allah Teala'ya sığınmak istiyordu. Fatıma Kabe'nin karşısında durdu ve safa ve iman dolu kalbiyle Yüce Allah'a büyük aşk ve inançla şöyle seslendi. Allah'ım, ben bu büyük alemi ve göklere uzanan dağları, dalgalı denizleri ve yemyeşil ovaları yaratan sana tapıyor ve senin gönderdiğin peygamberlerin dinini seviyor ve Halil İbrahim'in sözlerine inanıyorum. Allah'ım, senden şu kutsal evin ve senin katına yakın olanların aşkına, senin sonsuz rahmetinin muhteşem işareti olan şu bebeğin doğumunu bana kolaylaştırmanı niyaz ediyorum.
Esed kızı Fatıma'nın parlayan gözleri Kabe'ye bakıyordu. Tam o sırada Kabe'nin çevresinde bulunan insanların hayretle bakışları arasında Allah'ın evinin duvarı yarıldı. Esed kızı Fatıma ilerledi ve Kabe'nin içine girdi ve yarılan duvar tekrar kapandı. O sırada orada bulunan insanlar şaşkınlık içinde Kabe'ye doğru koşarak Allah'ın evinin duvarını yumruklamaya ve kapısını açmaya çalıştılar. Fakat başaramadılar ve bu olayın Allah-u Teala'nın iradesiyle gerçekleşen bir hadise olduğunu anladılar.
Esed kızı Fatıma 4 gün sonra kucağında güzel yüzlü bir bebekle beraber Kabe'den çıktı. Fatıma şöyle anlattı: "Ben cennet meyvelerinden yedim. Bebeğin dünyaya geldiğinde ve Kabe'den çıkmak istediğimde gaybden bir ses bana şöyle seslendi: Ey Fatıma, evladına Ali adını koy. Ey insanlar, bilin ki bu mübarek mevlüt Ali'dir."
Böylece Recep ayının 13. gününde Ali aleyhisselam gibi büyük bir şahsiyet Allah'ın evinde dünyaya geldi. Evet, bugünlerde hayatı nurani ve parlak geçen büyük bir insanın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ali'den söz ediyoruz. İslam peygamberinden sonra emsalsiz ve fevkalade kişiliği, düşünceleri ve uygulamaları tarih sınırlarını aşan bir şahsiyet. Özetle bugün dünya Ali aleyhisselam gibi adalet talep ve insansever bir öndere ihtiyaç duyduğunu itiraf etmeliyiz.
İlahi takdir Hazreti Ali aleyhisselamın İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin evinde yetişmesine yürenik oldu. Böylece Ali de beşeriyetin büyük peygamberinin yanında erdemlerin ve faziletlerin pınarından yararlandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nübüvvetten önce bir süre Hira mağarasına gidiyor ve orada Allah Teala'ya ibadet ediyordu. Bu konudan bir tek Hazreti Ali aleyhisselam ve Allah Resulü'nün eşi Hazreti Hatice haberdardı ve Hazreti su ve yiyeceği götürüyordu. Sonunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yüce Allah tarafından peygamber olarak seçildi.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden sonra Hazreti Ali aleyhisselamın hayatında da yeni bir dönem başladı. Yeni dönemde Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'ın emirlerine tabiydi. Nitekim tarihte Hazreti Ali'nin sonuna kadar Allah Resulüne itaat ettiğini ve o Hazrete bağlı kaldığına şahit oldu. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'a iman eden ilk erkekti. Bu konu Müslümanların önemli tarihi kaynaklarında kayda geçmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ise bu bağlamda şöyle buyurmuştur: "Ey Ali, sen ilk mümin ve ilk Müslümansın. Senle benim aramızdaki ilişki, Harun'la Musa arasındaki ilişki gibidir."
Hazreti Ali aleyhisselamın büyüklüğü ve azametinin sebeplerinden biri, çeşitli ve hatta bazen çelişkili gözüken tüm boyutlarda bir kahraman olmasıdır. Hazreti Ali aleyhisselam basit bir işçi gibi kuyu açıyor ve bu işten kazancını fukaraya dağıtıyor, bir hekim gibi düşünüyor, büyük bir arif gibi Allah Teala'ya tapıyor ve kulluk ediyor, bir kahraman gibi kılıç kullanıyor, bir siyaset adamı gibi liderlik ediyor ve bir ahlak öğretmeni gibi topluma insani faziletleri üretiyor.
Gerçi Hazreti Ali aleyhisselam mübarek yaşamının her anı parlak ve onurlu geçmiştir. Ancak iktidarın başında bulunduğu 4,5 yıl çok has özellikleri olan bir dönemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından vasi ve halefi olarak seçilen İmam Ali aleyhisselam, Yüce Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed'e emrettiği aynı politikaları izliyordu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberinden rahmeti işlerinin başına yerleşmesini ve halkın katılımı ve istişareleriyle işleri tedbir etmesini, kin ve düşmanlıkları sevgiyle yok etmesini ve hak ve özgürlük düşmanlarına karşı kesin tavır ve salabetle durmasını istiyordu.
İmam Ali aleyhisselam da Yüce Allah'ın aynı tavsiyelerine uydu. Hazretin bu tavsiyelere uyduğunun bir örneği valilerine yazdığı mektuplardı. İmam Ali aleyhisselam iktidarın başında bulunduğu dönemde Mısır'a atadığı valisi Malik Eşer'e oldukça güzel ve önemli bir mektup yazarak adi bir hükümdarın özelliklerine ve toplumu nasıl yöneteceği yönünde tavsiyelerini anlattı. İmam Ali aleyhisselam Malik Eşer'e yazdığı mektubun başında kendisini her şeyden önce Allah'ın kulu bildiğini belirterek şöyle devam ediyor. Bu metin Allah'ın kulu Ali'nin Malik'e fermanıdır.
Gerçekte İmam Ali aleyhisselama göre bir hükümdar halka hükmedebilmek için her şeyden önce Allah'a itaat etmesi ve onun kulu olması gerekir. Tarihinde şahit olduğu gibi İmam Ali aleyhisselam hükümet makamında her daim Allah'ın kulu olduğunu göz önünde bulundurdu ve ömrü boyunca bir an bile Allah'a kulluk ve itaat etmekten gafil olmadı. Buna göre temelleri Allah'a kulluk etmeye dayanan bir hükümette insanlar yöneticilere kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen iktidar hırsı olan kişiler değil, İlahi programları uygulayan yöneticiler olarak bakar.
İmam Ali aleyhisselama göre İslami hükümette hükümdar ilahi gücün tüm güçlerin üstünde olduğuna ve Allah-u Teala onun amellerini sürekli gözetlediğine inanmalıdır. İmam Ali aleyhisselam bu ilkeden hareketle Malik Eşer'e yazdığı mektupta kalbini halk kitlelerinin sevgisiyle doldurmasını emrederek şöyle diyor. Kalbini halk kitlelerinin sevgisi ve onlara iyi davranmak ile doldur. Onlara şefkat ve iyilikle davran. Sakın onların gözünde onları yemeye fırsat bilen yırtıcı bir vampir gibi görünme. İmam Ali aleyhisselam ardından bu sevginin sebebini şöyle beyan ediyor. Acaba insanların iki çeşit olduğunu hiç bilir misin? İnsanlar ya senin din kardeşin, ya da yaratılışta seninle aynı olanlardır ve senin hayatında bir kayma olacağı gibi onların hayatında da kayma olabilir. O zaman onlara Allah-u Teala sana nasıl bakmasını istiyorsan öyle bakacaksın.
Dünya Ali'yi ilim ve imanı yüzünden sever ve hayretle beraber saygıyla bakar.
Ali aleyhisselam yüce insanın en somut örneğidir. Ali'nin sabır ve hikmeti geniş ilmini yansıtır. Ali'nin kişiliğinin azameti tarihin ötesinde her çağın ve her evrenin insanları ile birlikte olmasındandır. Bu yüzden tüm insanlar en büyük onurunu Ali'nin yolunu izlemekte bilir.
Lübnan Hristiyan yazar Mihail Naima şöyle yazıyor. Ali aleyhisselam beşeriyetin büyüklerinden bir büyüktür. Ali, Arap topraklarında dünyaya geldi. Fakat Arap olması onu hiçbir zaman etkileyemedi. Gerçi Ali'nin fazilet pınarı İslam'dan beslendi ama o tüm beşeriyete aittir ve beşeriyete yol gösterir. İşte bu yüzden İmam Ali aleyhisselamın onurlu ve emsalsiz yaşamı gayrimüslim yazarların da ruhunu uyandırarak alevlendirmeyi başardı. İmam Ali aleyhisselamın yiğitliği ve kahramanlığı sadece savaş meydanları ile kısıtlı değil, aynı zamanda aydın düşüncesi, pak vicdanı, büyüleyici beyanı, iman coşkusu, yüce himmeti ve düşüncesi de o hazretten bir kahraman yapmıştı. İmam Ali aleyhisselam mazlumlara destek ve Hak Teala karşısında alçak gönüllü olmakta eşsiz bir insandı. Nitekim zaman geçtikçe Hazretin kahramanlığı bugün ve yarın saadetli bir toplum ve hayata kavuşmak için izlediğimiz yoldur.
İmam Ali aleyhisselamın erdemleri ve sınırsız ilminin bir köşesini Değerli Nehcül Belaga adlı eserde görmek mümkün. Nehcül Belaga, İslam aleminin büyük alimi ve edibi Seyyid Rezi'nin İmam Ali aleyhisselamın hutbeleri, mektupları ve hikmetlerinden derlenen bir esere verdiği addır. Nehcül Belaga, İmam Ali aleyhisselamın 239 hutbesi, 79 mektubu ve 472 değerli ve eğitici vecizlerinden oluşuyor. Bu eser tüm asırlara ait olan büyük insani mirastır ve bu yüzden zaman aşımına uğramaz ve asla unutulmaz.
Nehcül Belaga Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin sözlerinden sonra dünyanın gerçeklerine ve hakikatlerine titiz bir şekilde gözden geçiren emsalsiz bir hazinedir. Bu değerli eserin ebedileşmesinin sırrını her daim mükemmel insan olarak tabir edilen İmam Ali aleyhisselamın yüce şahsiyetinde aramak gerekiyor. Bu eser gerçeklerinden soyutlanan bir hekimin sözleri değildir. Büyük bir toplumu yönetme sorumluluğunu üstlenen ve İslami marifi ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen bir insanın kelamıdır. Evet, bir kez daha İmam Ali aleyhisselamın kutru veladetini tebrik ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İmam Ali aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ilip.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yecüc Şems'i 19'de 1400 tarihinde İran Hava Kuvvetleri'nin kahraman personeli Yecüc Şems'i 1357 yılında İmam Hümeyni'ye biat etmelerine yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri'nin komutanları İslami Kalabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ziyaret ettiler.
Hicri Şems'i 19 Behman 1357'de sabah saat 10 sularında Hava Kuvvetleri'nin yüzlerce personeli askeri üniformalarını giyerek Alevi Medresesi'ne gitti ve askeri geçit töreni düzenleyerek İmam Hümeyni'ye biat etti. Askeri geçit töreninde gözyaşlarını tutamayan Hava Kuvvetleri personeli unutulmaz sahneleri yarattı. İmam Hümeyni'nin Hava Kuvvetleri personelinin askeri geçit törenini izlemesi, İslam İnkılabı'nın doruk noktasına yaklaştığı bir sırada inkılabın en önemli hadisesiydi. Şimdi İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 43 yıl geçtiği bir sırada bu hadise aynı coşku ve aynı heyecanla bir kez daha tekrarlandı. Bu tarihi biatın gerçekleştiği günün yıl dönümünde Hava Kuvvetleri'nin bazı komutanları ve pilotları Başkumandan Ayetullah Hamine'yi ziyaret ederek biat tazeledi.
Görüşmenin başında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi koronavirüs salgını yüzünden görüşmeye katılanların sayısının kısıtlı tutulmasından duyduğu üzüntüye işaretle her halükarda sağlık protokollerine ve hekimlerin tavsiyelerine uymak zorunda olduğunu belirterek vatandaşlara hekimlerin ve uzmanların maslahat gördükleri tavsiyelerine uymalarını tavsiye ettiğini, ayrıca tevessül ve ruhi ve manevi tezkiye ayı olan Recep ayının nimetlerinden yararlanarak yönünleri Allah Teala'ya yakınlaştırmalarını istedi.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi Hava Kuvvetleri personelinin Hicri Şems'i 1357 yılında imama biat etmelerinin sadece bir şahsa biat etmek olmadığını, bu biat herkesi hayrete düşüren inkılap amaçları ve ülkülerine biat olduğunu belirtti. Ayetullah Hamine şöyle buyurdu: "Bunlar geldi, Hava Kuvvetleri'ni muktedir, azametli ve harikalar yaratan bir komutanın emrine sundu. Bu iş manevi bir işti, dolayısıyla şimdi de devam ediyor. Bu iş o gün olup da biten bir mesele değildi. Hayır, bu iş hala devam ediyor. Şimdi kim hangi dönemde olursa olsun, o ülkelerin doğrultusunda hareket ederse, gerçekte o hareketi ortak olur. Dolayısıyla siz de 19 Behman gününün onuruna ortak olanlardan sayılırsınız."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi o günlerde genç subayların en akılcı, önemli işlerinden biri anının önemini ve gereksinimini idrak etmek olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bazı hareketleri eğer tam zamanında yaparsak hedefe isabet eder. Eğer aynı işi başka bir zamanda yapacak olursak faydası olamaz. O anın gereksiniminin ne olduğunu teşhis etmek gerekir. Nitekim o anda Pehlevi rejiminin temel dayanaklarından biri olan Hava Kuvvetleri'nin hareketi Tağut rejimine yere vurmakta önemli bir etken oldu."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bu konudan ibret almak gerektiğini belirtti. Yani Tağut rejimi hiç ummadığı bir yerden darbe yedi. Oradan darbe yiyeceğini asla hesaba katmamıştı. Kur'an-ı Kerim bu noktaya Haşr suresinde Yahudi aşiretlerin konusuna işaret ederek aynı vurgu yapıyor. Yani onlar hiç ummadıkları yerde Allahu Teala onlara darbe vurdu.
Tahran Radyosu.
Pehlevi rejimi Hava Kuvvetleri üzerinde büyük yatırım yapmıştı. Hatta Amerikalı hamilleri Hava Kuvvetleri'nin hareketini şaşkınlıkla karşılayarak o günlerde NATO'nun 2 numaralı adamı olan General Hayzer'i Tahran'a yolladılar. Amerikalıların amacı bu generalin hatta kanlı bir darbe pahasına olsa bile Şah rejiminin düşmesini engellemesiydi ancak bunu yapamadı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tabiriyle bu konu ilahi vaatlerin şaşmaz olduğunun işaretlerinden biriydi. Ayetullah Hamenei şöyle dedi. Ben şunu demek istiyorum. Nerede hak kuvvetleri, İslam kuvvetleri küfre karşı meydana ayak bastı ise düşmanlar da içi boş ve beyinsiz olan onca görece ihtişamına rağmen hesaplarında da hata yapıyorlar. Bu her zaman böyle olmuştur. İnkılap konusunda da böyle oldu. İnkılabın başında da böyle oldu. Şu 40 küsur yılda da öyle oldu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle ekledi. Bugün yine Amerikalıların hesabı yanlış çıktı ve şimdiye kadar hiç düşünmedikleri yerden darbe yemeye başladılar. Amerika'nın önceki ve şimdiki başkanları uygulamaları ile adeta el ele vererek bu ülkenin kalan haysiyetini yok etmeye başladılar. Onlar kendilerini her geçen gün daha da zayıflatıyorlar ve bu süreç aynı şekilde devam edecektir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye göre hava kuvvetlerinin Hicri Şamsi 1357'de gerçekleştirdiği harekete duygusal heyecanlanmanın sonucu ve geçici bir hareket değildi. Bu hareket güdümlü bir hareketti ve çeşitli alanlarda devam etti. Ayetullah Hamenei bu bağlamda bazı anılarını da şöyle paylaştı. İnkılabın ilk günlerinde hava kuvvetlerinin bünyesinde kendine yeter hale gelme cihadı, teşekkülünün kurulması, Tebriz üstünde bir kumpasın boşa çıkarılması, Şehit Noji hava üssünde askeri darbe planının hava kuvvetlerinin genç bir subayı tarafından deşifre edilmesi, kutsal savunma yıllarında hava kuvvetlerinin seçkin uygulamaları hepsi o ilk hareketin devamıydı ve 19 Behmen 1357 hareketi derin basiretle gerçekleştirildiğini gösterdi. Nitekim aynı sebepten dolayı hava kuvvetleri ve kara kuvvetlerinde Seyyad Şirazi, Babayi, Settari, Kolahduz, Fekuri ve Fellah gibi seçkin şehitler ortaya çıktı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu basiretin sebebini de şöyle açıkladı. Bu basiretin önemli bir etkeni hava kuvvetleri personelinin yakından Amerikalı müsteşarların diktatörlüğüne ve ülkeye musallat olmalarına şahit olmalarıydı. Ordunun hiçbir yerinde Amerikalı müsteşarlar bu kadar musallat değildi. On binlerce Amerikalı müsteşar vardı, yaklaşık 50 bin askeri müsteşar. Bunlar hava kuvvetlerine çöreklenmişti. Bunlar duruma musallattı, komutanları aşağılıyorlardı. İranlıları hesaba katmıyordu, asla katmıyordu. Sadece saraydakilerle irtibatları söz konusuydu ve hava kuvvetlerini saymıyordu bile. Askeri teçhizatları istedikleri gibi satıyordu ve teknik elemanlara bu teçhizatı tanıma izni vermiyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Amerikalı müsteşarların İran ordusunda varlığı, Pehlevi rejiminin orduya ve İran milletine ihanetini ifade eden üzücü bir öykü olduğunu belirterek şöyle dedi. Bizim gençlerimiz muhtemelen Amerika ve İngiltere birçok kez bizim ordumuzu başka milletlere bastırmak için kullandıklarını bilmezler. Örneğin Vietnam Savaşı'nda bizim uçaklarımızı bu ülkeye götürdüler ve saldırgan Amerika ile mücadele eden Vietcong militanlarını Vietnam ormanlarında bombardıman etmekte kullandılar. Bu böyleydi. Başka yerlerde de böyle oldu. Hatta bana İran savaş uçakları Siyonist rejimin hizmetinin sunulduğunu gösteren kesin belgeler bulunduğunu söylediler. Gerçi bir yakından bu konu hakkında bilgim yoktu. Peki bu uçaklar nerede kullanılıyordu? Herhalde Filistinlilere veya o günlerde İsrail'e karşı direnen Arap milletlerine karşı kullanılıyordu.
Asil hareketlere karşı koymanın yollarından biri bu hareketlerle ilgili hakikatleri ve gerçekleri ve başarıları örtbas etmek ve öbür yandan zafiyetleri abartarak ön plana çıkarmaktır. Bu yüzden hak hareketini savunmak için çeşitli alanlarda cihat etmek gerekir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu önemli alanlardan birini de beyan cihadı olarak adlandırarak şöyle buyurdu. Benim söylemek istediğim şu ki, eğer o gün o tarihi hareket imam karşısında gerçekleştiği zaman, eğer yayımlanan o fotoğraf yayınlanmasaydı, yani bu macera beyan edilmeseydi, bu hadise bu denli kalıcı olmadığı gibi etkili de olamazdı ve diğer birçok hadise gibi unutulurdu. Bu hadiseyi kalıcı kılan şey, olaydan yayımlanan o güzel görüntüydü. Beyan cihadı dediğim de budur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İslam ve İran düşmanlarına bağlı medya organlarının kesin politikası gerçekleri profesyonelce yalanlarıyla tarif etmekten ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi. Bunlar hatta baştan başa habis, çirkin ve cinayetten başka bir şey bilmeyen savakın bezeyerek başka türlü göstermeye çalışıyorlar. Yani o günlerin savak ajanı ki belki de ülkenin en çirkin imajıydı, oturup anı yazıyor ve sanki sabah işkence ve zulüm merkezi değilmiş gibi söz ediyor. İnkılaba gelince, ellerinden geldiğince bu inkılabın imajını, imamın imajını ve son 40 küsur yılda yürütülen faaliyetlere zedelemeye çalışıyorlar. Hakikatleri örtbas ediyorlar ama en ufak bir zafiyet varsa ki elbette olabilir, zira hiçbir ülke ve hiçbir nizam zafiyetten arınmış değiller. O zafiyeti 100 kat abartarak gösteriyorlar. Bu günümüzde yapılan acayip bir çalışmadır. Bu yüzden beyan cihadı bir fariza sayılır.
Batı'nın medya diktatörlüğüne işaret eden İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle dedi. Kendilerince dünya diktatörleriyle mücadele iddiasında bulunan şu zümre bizzat en diktatör rejimlerdir. Siyaset, iktisat ve diğer alanlarda tüm dünyaya diktatörlük dayatıyorlar. Bugün bu diktatörlüğe yeni bir boyut eklediler ki o da medya diktatörlüğüdür. Medya diktatörlüğünde örneğin siz sosyal medyada Şehit Süleymani'nin adından söz edemiyorsunuz ve hemen siliyorlar. Sosyal medyanın anahtarı onların elindedir. Bunlar Şehit Süleymani'nin adına, fotoğrafına tahammülleri yoktur. Bugün bu böyledir. Bugün Batı'nın politikalarıyla çelişen her şey yasaktır ve yayınlanamaz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu acı gerçeğe karşı medya çalışanlarını ve yetkililerini ortaya çıkmaya ve son yıllarda hamaset düzeyinde olan büyük işleri doğru bir şekilde anlatmaya davet etti. Ayetullah Hamenei bugün düşmanın saldırısı komplike bir saldırı olduğunu, bu yüzden onlara karşı komplike bir şekilde hareket etmek gerektiğini belirterek şöyle dedi. Her açıdan çaba harcamalıyız. Kuşkusuz kendimizi savunmalıyız ama sürekli savunma konumunda kalamayız. Bunu unutmamak gerekir. Eğer ben kendimizi savunmalıyız diyorsam savunma gereklidir ama sürekli savunma konumunda kalamayız. Eğer düşman saldırıyorsa biz de saldırmalıyız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda ülkenin artan gelişmeleri milleti için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini ve bu gelişmeler ilahi tevfik sayesinde devam edeceğini ve düşman yine hüsrana uğrayacağını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Günü Şenliği adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Yine her programın sonunda belirtildiği üzere bizim programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca herhangi bir program hakkında görüşünüzü veya isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-26-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.